Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 93. bölümünden herkese merhaba. Gelecek ve günümüz trendlerini konuştuğumuz ve anlamaya çalıştığımız bu seride bu kez mobilitenin gelecekte çok önemli rollerinden birini üstlenecek olan demiryolunu konuştuk. Konuğum Alman Uzay ve Havacılık Ajansı'ndan doçent doktor Levent Kırkayak oldu. Gerçekten çok güzel ve verimli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Ben yine çok şey öğrendim. Umarım sizler de birçok şey öğreneceksiniz. Zaman zaman LinkedIn, Ekşi Sözlük ve Apple Podcast yorumlar kısmından podcast'le ilgili çok güzel geri dönüşler alıyorum. Buradan o yorumları yapan herkese bir kez daha çok çok teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu yorumları da biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımızdan da tekrar biz de paylaşıyoruz. Onun dışında biliyorsunuz bir Patreon hesabımız var ve biraz orada kıpırdanmalar olmaya başladı. Podcast'lerde gelir modeli yine biliyorsunuz tamamen bağış ağırlıklı ya da sponsorlarla ilerliyor. Markaların bakış açısı ve podcast'i henüz belki de yeteri kadar fark etmemiş olması içerik üreten bizler için kötü bir durum. Ama önümüzdeki günler ve yıllar içerisinde bu değişecektir diye düşünüyorum. Zamanla her şey oturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ilerleyiş bu şekilde. Çünkü gelecek podcast'te. Öyle düşünüyorum. YouTube sayfamız var biliyorsunuz. Orayı da takibe alın lütfen. Bunu özellikle rica ediyorum. Podcast'in bölümlerini oraya da koyuyoruz. Oradan da dinlemek isterseniz oradan da dinleyebilirsiniz. Tabii hangi platformdan dinliyorsanız Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve diğerlerinden abone olmayı unutmayın. Her yeni bölüm yayınlandığında size bildirim geliyor ve yeni bölümden haberdar olmuş oluyorsunuz. Ve tabii ki abone olmanız da bizim için çok çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızı, web sitemizi, e-mail adresimizi ve çok daha fazlasını podcast'in açıklama kısmına yazıyorum her hafta. Oradan ulaşabilir, yeni bölümü de arkadaşlarınızla paylaşabilir, çok daha fazla kişiye ulaşma şansını elde etmemizi sağlayabilir. Belki böyle de destek olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkürler. O zaman hazırız yeni bölüme, 93. bölüme, Teknoloji Demiryolunun Geleceğini Nasıl Şekillendiriyor adlı bölüme başlıyoruz. Dünya Trendleri'ne hoş geldin hocam.
Hoş bulduk Aykut Bey. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Çok sağ ol vakit ayırdığın için.
Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. İnşallah faydalı olur herkese.
Mutlaka olacaktır. Mobiliteyi konuştuk Dünya Trendleri içerisinde ama demiryolu da açıkçası benim çok fazla merak ettiğim ve Türkiye'de de böyle fazla konuşulmayan biraz da belki geri kaldığımız bir konu. Belki anlatacaksınız siz. Ama öncesinde biraz girmeden önce çok kısa böyle sizi tanıyalım. Neler yaptınız? Ben bir tek akademisyen kariyerinizi biliyorum Türkiye'de. Onun dışında tabii Almanya'da yaptıklarınız çok önemli çalışmalar var. Neler yaptınız?
Tabii ki. Hay. Ben makine mühendisiyim. Lisans ve yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği bölümünde tamamladım. Daha sonra doktora eğitim için Japonya'ya gittim ve Tokyo Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. Ardından hem Japonya'da hem Güney Kore'de özel sektörde Ar-Ge'de çalıştıktan sonra işte sizin de bahsettiğiniz gibi İTÜ'ye mezun olduğum üniversiteye öğretim görevlisi olarak geri döndüm. İşte 6 sene kadar çalıştıktan sonra işte ailesel durumlardan sonra da Almanya'ya göç ettim ve 2018 yılından beri de Alman Havacılık ve Uzay Merkezi yani bilinen adıyla DLR'de yeni nesil konsept araçların geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları sürdürüyorum. Aynı zamanda da işte çeşitli uluslararası araştırma projelerinde yönetiminde bulunuyorum. Kısaca şeyi böyle söyleyebiliriz.
Harika gerçekten. Çok da önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Böyle mütevazi anlattınız ama şimdi birazdan anlatacağız. Ya açıkçası 2021 yılını Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi Avrupa Demiryolu olarak ilan etti. Yani buna dikkat çekmek istiyorlar. Birçok nedeni var bunun. İşte gelecek vadeden ulaşım türlerine odaklanıyor. Avrupa Birliği. Bu yönde atılan adımlar neler? Ne gibi gelişmeler var? Belki bunlardan bahsederek başlayabiliriz.
Tabii ki çok güzel bir soru. Avrupa Birliği demiryolu ulaşım biçimini en çevreci ve sürdürülebilir ulaşım şekli olarak görüyor. Sizin de bir bahsetmiş olduğunuz işte bir mobilitenin büyük ayaklarından bir tanesi de aslında demiryolu. Ve Avrupa Birliği bunun kullanımını daha çok yaygınlaştırmak istiyor. Bunun için de çeşitli hedefler koyuyor. Stratejiler ve eylem planları hazırlıyor. Böylelikle hem kamuoyunu hem de sektör bileşenlerini bu yönde teşvik edip yönlendiriyor. Buna uygun eylem planlarından bir tanesi de bahsetmiş olduğunuz 2021 yılındaki Avrupa'da demiryolu yılının ilan edilmesi. Böylelikle Avrupa Birliği hem hedeflerini hem stratejilerini konunun önlemini anlatmak adına çeşitli kuruluşlarla ve paydaşlarla etkinlikler düzenliyor. Tabii ki buradaki amaç Trans Avrupa Taşımacılık Demiryolu Ağı'nın tüm Avrupa'ya yaygınlaştırılarak kullanılmasını teşvik etmek, yolcu ve yük taşımacılığını arttırmak ve demiryollarının bu eski popülerliğini tekrar kazandırmak. Avrupa Birliği önceki senelerde de eylem planlarını açıklamış. Bu bununla ilgili yapılan hedeflerimi kısaca özetlemek gerekirse, demir yollarının Avrupa Birliği içerisindeki rolünün, popülerliğinin ve global rekabet gücünü artırmak, servis kalitesini artırmak, ki servis kalitesi burada çok önemli çünkü bir ulaşım sistemi, bir ulaşım aracını ayakta tutmanın en büyük altyapı gerekliliğinden bir tanesi de bakım altyapısının kurulması. Bu uçaklar içerisinde böyle, demir yolları içerisinde böyle, araçlar için, otomotivler içerisinde de böyle. Tabii ki oluşan fiyat ve maliyetleri düşürmek, Avrupa pazarından işte bu sektörün daha çok pay almasını sağlamak. Burada şöyle bir örnek hedef söylüyor Avrupa Birliği. Diyor ki 2050 yılına kadar diyor yük taşımacılığına diyor şu ankinin 2 katına diyor işte yüksek hızlı demiryolu taşımacılığını da 3 katına çıkarmak istiyorum diyor. Bunlardaki temel amaç da bildiğiniz gibi çevre ve emisyon gazlarının %90 oranında azaltmak. Bunlar gerçekten çok büyük hedefler. İşte bunu yapmak amacıyla da işte hem altyapıyı iyileştirmek, bunu teknolojiye uygun hale getirmek, işte yeni inovasyon alanları oluşturmak ve tüm bu sektör için gerekli olan insan gücünün yetişmesini sağlamak. Bunlar işte Avrupa Birliği'nin temel ortaya koyduğu hedefler. Avrupa Birliği'nin şöyle bir güzel yaklaşımı var. Sadece bu hedefleri koymakla yetinmiyor Avrupa Birliği. Aynı zamanda bu tarz hedeflere yönelik hem sektörü ve bu sektörü bileşenlerini, gerek üniversiteler, gerek araştırma kurumları, gerek özel şirketleri bu yönde teşvik ediyor. Ve bununla ilgili büyük finansal destekler veriyor. Bunlardan mesela demiryolu özelindeki olan programlardan bir tanesi de Shift to Rail. Şimdi Shift to Rail'in ikincisi de geliyor. Bunlardan mesela benim de içerisinde bulduğum, çalışmalarında bulunduğum Freight Rail projesi var. Buradaki bizim amacımız yeni nesil teknolojilerle donatılmış bir yük vagonunun işte daha yapısal olarak da çok hafifletilmiş. Bu şey demek, sizin aynı vagonda daha çok yük taşıyabilmeniz demek. Daha içine koymuş olduğunuz konteynerin ya da yükün daha fazla şeylere ulaşması demek. Bu da ne demek? Verimliliği artırıp fiyatları, kostu düşürmek demek. Böyle yapılan bir ilk prototipimiz önümüzdeki sene 2022 yılında Berlin'de yapılacak olan Innotrans fuarında da ilk prototipimizi bununla ilgili sergileyeceğiz. Harika. İlgilenen şeyler olursa da tüm ilgilenenleri standımıza, şeyimize bekleriz.
Süper. Avrupa'ya gelecek olanlara duyurulur.
Avrupa'ya gelecek olanlara duyurulur. Sektörden, Türkiye'deki sektörden büyük bir ilgi oluyor. İnşallah COVID nedeniyle ya da diğer etkenlerden büyük bir şey olmazsa, zaten geçen sene olması gerekiyordu ama iptal edildi. İnşallah 2022 senesinde bu ertelenmiş olarak Innotrans tekrar Berlin'de yapılacak.
Yenilikçi seyahatler, yani seyahat biçimleri söz konusu olduğunda ya da taşımacılık söz konusu olduğunda, işte trenlerden bahsediyoruz son dönemde. Farklı uçaklardan, işte uçan arabalardan bahsediyoruz veya otonom araçlardan bahsediyoruz. Belki otonom araçlar, işte uçan arabalar, bunlar kadar trenler çok fazla ilgi görmüyor ama gerçekten böyle işte podcast için araştırma yaparken ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Geleceği yönlendirmek adına büyükte adımlar atılıyor anladığım kadarıyla, özellikle Avrupa'da. Şimdi baktığımız zaman Amerika en çok demir yolu ağına sahip. Sonra Çin geliyor yanılmıyorsam. Sonra da Avrupa geliyor. Bu anlamda Avrupa mesela demir yolu ağlarını arttıracak mı? Yoksa daha çok teknolojileri geliştirmek adına mı bir şeyler yapıyor? Tren teknolojileri.
Aslında her ikisi de. Çünkü Avrupa Birliği biraz önce bahsettiğimiz gibi demir yoluna en güvenilir, en çevreci ve en sürdürülebilir ulaşım aracı olarak görüyor. Bu ortaya koymuş olduğu çevreci yeşil hedeflere tutturabilmek adına da özellikle kara taşımacılığın rolünü azaltıp demiryolunun oynamış olduğu rolü arttırmak istiyor. Bunun içerisinde çeşitli hem teknolojik altyapılar yaparken aynı zamanda bu demiryolu, Trans Avrupa demiryolu ağını da yaygınlaştırmak istiyor. Aynı zamanda popülerleştirmek istiyor. Hedef şey olarak böyle. Yani hem sadece teknoloji altyapısıyla yenerli değil, aynı zamanda popülerliğinin arttırılması ve bu işin yaygınlaştırılması amaç. Asıl hedefler bunlar.
Ve anladığım kadarıyla da yani maliyetten daha çok çevresel etki ön planda. Yani çevreye katkısının çok fazla olacağı için bu konuda da karbon emisyonunu azaltmak için elinden geleni yapıyor Avrupa. O yüzden de trenlerin çok daha önemli olacağını öngörüyor gelecekte.
Evet, çok haklısınız. Mesela şöyle bir değer var. Yaklaşık kara taşımacılığındaki emisyon oranı, yani şu anki oluşan emisyon %70'inden fazlası kara araçları nedenli. Bu oran tren taşımacılığında 1/4. Yani aradaki oran, aradaki fark muazzam.
İnanılmaz.
Evet, dediğim gibi bu demiryolu ulaşımına verilen bu misyonlardan dolayı da yatırımlar ve projeksiyonlar ve geliştirmeler de bu hedefler doğrultusunda yapılıyor ve buna uygun da işte programlar, hibe projeleri açıklanıyor. Şey bu, yeni yapılacak olan teknolojik uygulamalar var. Bununla ilgili yeni yatırımlar var. Bunlar yatırımlar hem altyapı hem üst yapı bileşenleri var. Bunun bileşenlerini önemli olan çağa ayak uydurmak. Siz mobiliteden bahsetmiş oldunuz. Otomotivdeki olan teknolojilerin bir benzerlerin bu demiryolu sistemlerinde de uygulanması var. Bahsetmiş olduğunuz gibi yeni tren ve metro hatlarının devreye girmesi var. Sürücüsüz tam otonom sistemler demiryolu ağları içerisinde geçerli. Bunları sürücüsüz tam otonom yaklaşık 400 kilometre hıza kadar çıkabilecek hem hızlı trenler hem hızlı yük trenlerinin olması, bunların yaygınlaştırılması, V2X İngilizcesi denilen yani aracın her şeyle, diğer tüm alt bileşenleriyle haberleşmesini sağlanması, yani aracın başka bir araçla, aracın bir yolcuyla, aracın bir bulunduğu networkle, kısaca tüm ekosistemle, çeşitli sensörler vasıtasıyla karşılıklı olarak haberleşmesi ve bilgi aktarımı sağlanması. Diğer bir şey ise bu tüm demiryolu ağının anlık olarak gözlemlenmesi ve operasyonun kontrol edilmesi. İşte anlık yolcu ve yük durum bilgisinin alınması.
Biraz önce bahsettiğim internetini de çok...
Nesnelerin internetini, aynen bu o konuyla ilgili. IoT denilen nesnelerin interneti ve akıllı bakım sistemlerinin devreye alınması, bunlarla ilgili bakım maliyetlerinin azaltılması. Yani burada şöyle açmak gerekirsek, bir sürekli yapılan günlük, haftalık, aylık, yıllık olan bakımlar değille birlikte aracından sürekli bir veri toplanarak akıllı sistemler, akıllı algoritmalar vasıtasıyla bir aracın ne zaman bir önemli kritik parçasının ne zaman bozulacağının ya da ne zaman hasara uğrayacağının önceden belirlenmesi ve bunun bakım planına alınarak aracın minimum oranda bakımda bekleyerek sonradan tekrar işletmeye tekrar alınmasını sağlanması. Çünkü o büyük yüksek hızlı trenini düşünün. O yüksek hızlı trenin her bir operasyonda olmadığı süren büyük bir karlılık ve verim kaybı. İşte bunları sağlayacak akıllı bakım uygulamalarının olması. Tabii ki planlanan yolculuk zamanlarının bu kesinliğinin arttırılması. Burada şunu kastediyoruz. Japonya'da yaşadığım için biliyorum.
Tam da onu
trenler oldukça tam dakikken, yani çok dakik olarak devam ederken, Almanya'da da mesela bunu karşılaştırdığımızda büyük gecikmelerin, saatte birkaç saate varan gecikmelerin olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda kargo taşımacılığı içerisinde böyle. Bu da bunu güvenilirliğini ve insanların demiryollarına bakışını değiştiriyor. Diğer bir şey de bu demiryolu ağına insanların ulaşmasını sağlamak. Mesela datalardan bir tanesi, Avrupa'daki insanların yaklaşık %20'si demiryolu ulaşımına doğrudan ulaşmak için büyük efor sarf etmesi gerekiyor. Yani çok yaygın değil. Bir büyük aranda yürümesi gerekiyor ya da kat etmesi gereken mesafe oldukça fazla. Bunu yerine ne yapıyor? Kendi aracıyla biliyor. Aracıyla gitmeyi tercih ediyor. Bu da böyle olunca demiryolunun tercih edilmesini siz önüne geçmiş oluyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla Japonya'da durum buradan biraz daha iyiydi. Çünkü Japonya'da neredeyse hemen hemen her caddede, her sokakta bir demiryolu istasyonuna ulaşmanız mümkün. Çünkü oradaki şehirler içindeki demiryolu ağı buradan gördüğüm kadarıyla çok daha yaygın ve iyiydi. Özellikle Tokyo açısından.
Tam da onu soracaktım. Zaman zaman böyle haberler görürdük. İşte Japonya'da bir dakika geç kaldığı için istifa eden makinist gibi. Gerçekten öyle mi Japonya'da? Dakikası dakikasına geliyor mu trenler?
Dakikası dakikasına geliyor. Ben yaklaşık 5 sene yaşadım Japonya'da. 1-2 defa gecikmeye maruz kaldım. Bunun bir tanesinin nedeni yaşanan büyük 7'nin üzerinde bir depremdi. Depremden dolayı bir hızlı trenin durması mümkündü. Servisler durmuştu. Çünkü orada deprem haberi önceden çeşitli sensörler tarafından algılanıp otomatikmen trenlerin durması sağlanıyor. Çünkü şöyle düşünün.
Çok güzel.
Evet, o tren çok yüksek hızlara çıkıyor. Eğer o şehirle ilgili herhangi bir rayda büyük bir deformasyon olmasını düşünün, o deformasyon sonrasında çok büyük katastrofik kazalara yol açabilir. O yüzden bunu öncesinden bulunup hemen trenlerin durmasını sağlayacak bir sistem. Ama burası için henüz iyileştirmesi gereken çok durum var. Tabii ki bunların başında çağımızın gerekli olarak dijitalizasyon. Bu konulara yapılan çok büyük şey var. Zaten Avrupa Birliği'nin gerekirse de Almanya'nın bu konuda çok büyük hedefleri ve yatırım planları var. Sizin de bildiğiniz gibi.
Evet. Biz mesela Türkiye'deki algı nasıl, onunla ilgili bakıyor musunuz, takip ediyor musunuz bilmiyorum ama son yıllarda biliyorsunuz böyle bir trend oldu. Doğu Ekspresi trendi. Hı hı. Ve insanlar işte Doğu Ekspresi'ne binip Doğu'ya gittiler. İşte orada sosyal medyada, hı hı, daha çok paylaşımlar yapmak için böyle treni, hı hı, Doğu Ekspresi'ni uzun yıllardır var olmasına rağmen belki bu Z kuşağı dediğimiz kuşak yeni keşfetti. Hı hı. Ondan sonra da işte Türkiye'de yeni yeni bir noktadan bir noktaya giden yeni trenler gelmeye başladı. Belki yeni altyapılar yapıldı. İşte otonom metro ilk defa İstanbul'da karşımıza çıktı. Onunla tanıştık mesela. Hı hı. Bildiğim kadarıyla dünyada da çok fazla örneği yok otonom trenlerin. İlk kullanılan yerlerden biri. Ve böyle farklı şekillerde demir yolunu geliştirmek adına projeler karşımıza çıkıyor. Belki Türkiye'deki durumdan böyle hem, hı hı, 3-4 yıldır dışarıda olarak, dışarıdan bir göz olarak neler öngörüyorsunuz ya da neler düşünüyorsunuz? Hı hı. bunu konuşabiliriz.
Türkiye'de yakından takip ediyorum aslında bu durumu. Türkiye tabii treni, yani bu konudaki demiryolu ile ilgili treni biraz yeni yeni yakalamaya başladı diyelim. Ya da daha doğrusu son 20 senedir yatırımlarını yapıyor. Bundan önce bildiğiniz gibi Cumhuriyet dönemindeki yapılan şeylerden sonra yaklaşık bir 50 sene tüm demiryolu ağları, demiryolu yatırımı atıl olarak bırakılmış ve hiç bu konularda kayda değer bir yatırım yapılmamış.
Neden daha yapılmamış çok acaba? Mesela Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e kadar epey bir kilometre yapmışız. Ondan sonra işte yine Cumhuriyet'ten 50'lere kadar galiba güzel gitmiş. Sonra bir 50 sene bayağı bir yok yani.
Aslında denklem çok basit Aykut Bey. O para karayoluna akmış. Daha çok karayolu demek, daha çok araç demek. Daha çok araç demek, daha çok yakıt tüketimi demek, benzin demek. Daha çok benzin demek, Türkiye olarak daha çok dışa bağımlılığın olmanız demek.
Daha çok otomobil parçası, daha çok
otomobil
yan sanayi
parçası demek. Daha çok yan sanayi demek. Evet. Daha çok her türlü dışarı demek. Yani biz ulaşımla ilgili Türkiye'nin dışa bağımlılığı çok aşikar bir durumda.
Evet,
yani
doğru.
Bu konuda ne yazık ki hem sadece yakıt alanında değil, yani petrol değil, aynı zamanda araç içinde de yani büyük bir dışa bağımlılık var. Tabii Türkiye'de birçok yan sanayi ve üretilen kısımlar var ama bunların hepsi bildiğiniz gibi yabancı şirketler. Daha en son yeni girişimler de var. Tabii bunların hepsi bir neden ama en önemli şey işte siyasi olarak ne demek? Bir paranın nereye harcanacağını sizin karar vermeniz demek. Bunu demiryoluna da harcayabilirdiniz ama karayoluna da harcayabilirdiniz ya da başka sistemlere de harcayabilirdiniz. Buradaki tercih ne yazık ki karayol taşımacılığına evet. Olmuş. Onun da şu anda etkilerini bu zamana kadar da kendi ülkemizi dışarı çıktığımız zaman dışarıdaki daha henüz gelişmiş ülkelerin nasıl bir demiryolu ağ sistemini gördüğünüz zaman ulaşımların nasıl çözdüğünü gördüğümüz zaman bunlarla çok güzel değerlendirme, karşılaştırma şansımız oluyor. Bugün İstanbul'da ve büyük şehirlerde büyük bir trafik probleminden bahsediyoruz. Mesela geçen haber vardı sabah dün okullar açıldı. %60'a varan trafik yoğunluğundan bahsedildi.
Toplu taşımayla bu çok
toplu
daha
taşıma,
çok uygun,
da şey çözülebilir.
Konforlu ve çevreye etkisi daha fazla olarak çözülebilir.
Olabilir. Çünkü şehirler gitgide büyüyor. Ya projeksiyonlar 2050 yılında yaklaşık şehirde insanların dünya nüfusunun yaklaşık %75'inin büyük şehirlerde yaşıyor olması demek. Ulaşım talebinin yaklaşık iki katına çıkacak olması demek. Bu da demek ki
Covid bunu kırmadı mı? Yani insanlar biraz böyle Covid'den sonra özellikle Anadolu'da
işte
çalışmaya başladılar.
Evet. İyi bir şey aslında. Ben bu olayı destekliyorum. Mesela kendim bir mühendis, bir araştırmacı olarak eğer deney bir yapmayacaksam, hani bir deney, bir altyapısı kullanmayacaksam, herhangi bir yapmayacaksam, bizzat bilgisayarım olduğu herhangi bir yerden ben çalışabilirim. Yani mobil olarak çalışabilirim. İlla bir büroya ve ofise bağımlılığım yok. Covid bu anlamda birçok değişiklik, bundan önce olmaz denilen birçok şey zorunlu olarak olduğunu gösterdi. Çünkü birçok şirket home office dediğimiz yani evden çalışma modelini bir gün dahi izin vermezken, hani izin vermekte çekinceler gösterirken aslında şimdi şirketler bu tarz modellere geçiyor biliyorsunuz. Artık hatta bazı iş ilanlarında %100 home office şeyisi gösteriyor. Bu işveren için değil çünkü o kadar büyük bürolara, plazalara ihtiyaç olmuyor. Buradaki herhalde en efektif modellerden bir tanesi bunun hibrit olarak yürütülmesi. Yani bir kısmen home office, bir evden çalışma modeli, bir kısmen gerekli her zaman insanların yüz yüze meslektaşlarıyla bir yere gelmesi. Zaten en son gördüğümüz anketlerde bu hibrit modelin en iyi olduğunu söylüyor ama dediğiniz gibi bu evden çalışma da uzaktan çalışma modeli Covid sayesinde tüm dünyada artık kabul görmeye başlayan bir trend oldu.
Yani bizim ülkemizde şehirleşme Almanya'ya göre çok daha farklı. Mesela Almanya'ya örnek verelim. İkimiz de burada yaşadığımız için şu an. Almanya'da şehirler böyle 10 milyon, 15 milyon değil. O kadar güzel dağıtmışlar ki nüfusu. Yanılmıyorsam yani 1 milyonun üzerinde 5-6 tane şehir var. Yani öyle düşünebilirsiniz.
Evet.
Ama bizim İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da işte diğer büyük şehirlerde yığılmış durumda.
Bu da bir politika bana göre. Bu da bana bir politika. Çünkü şey politikası. Almanya'nın teknolojik açısından söyleyeyim. Hangi şehrine gitseniz bir endüstri, bir çalışma, bir gelir modeli oluşturulmuş. Bir firma, evet. Bir büyük var orada. Yani tek bir yerde toplanmamış. Tamam otomotivin merkezi mesela sadece Stuttgart, sadece Münih değil. Aynı zamanda işte ne bileyim Wolfsburg var, ne bileyim bunun gibi birçok yerde otomotiv merkezleri var. Birçok yerde kimyaların birçok şehirleri var. İş ve gelir modelini ve dağıtırsanız insanları da dağıtmış oluyorsunuz. Böylelikle büyük şehirlerde olan talebi de azaltıp bu tarz şehirlerde oluşacak stresleri de azaltmış oluyorsunuz.
Doğru. Küçük şehirlerden... Stresleri
azaltın, evet aynen. Stresleri azaltınca da ne olur? Şehrin bu insan yükünden kaynaklı olacak olan ulaşım problemlerini, altyapı problemlerini, çevre kirliliği problemlerini hepsini aslında öncesinden çözmüş oluyorsunuz çok daha rahat olarak.
Doğru. Yani Türkiye'de insanların büyük şehirlerde toplanmasının sebebi iş imkanlarının oralarda çok daha fazla olması.
İş ve eğitim imkanlarının evet, çocuklar için. Çünkü eğitim çok büyük bir parametre biliyorsunuz. İş ve eğitim planlarının çok ön planda olması. Yani şimdi ben Allah korusun konuşuyoruz biliyorsunuz, İstanbul depremi konuşuluyor. Allah korusun İstanbul'da çok büyük bir deprem olduğu ki olacak kaçınılmaz. Tüm bilim adamlarımız, uzman hocalarımız hep bunlardan bahsediyor. Yani Türkiye'nin büyük bir sanayisi Marmara bölgesinde. Marmara'nın yıkıldığını düşünün. Türkiye'nin Allah muhafaza yani ne olacak sonu? Yani
doğru.
Mühendislikte de şöyle bir şey var. Kendim de yapısal bir mühendis olduğum için oradan örnek vereyim. Bir yapıyı modellerken, bir yapının yapısı ve ana omurgasını planlarken yapının taşıdığı yükü tek bir noktada toplamayız. Biz buna gerilme konsantrasyonu diyoruz. Biz bu konsantrasyonu ne kadar dağıtabilirsek yapıya, ne kadar yapının farklı bu üzerine verilen yükten rol almasını, ona karşı koymasını sağlayabilirsek yapı o kadar uzun ömürlü olur ve daha hafif olabilir. Daha zaten ideal bir tasarım da bunu gerektirir şey olarak. Aynı şey şehirler içerisinde, ülkeler şehir içerisinde öyle. Yani siz tüm bir yükü İstanbul'a, Ankara'ya stratejik olarak gömerseniz, diğer şehirlere pek bir rol bırakmazsanız, onları da desteklemezseniz,
onlar da çıkar tarz, gelir.
Onlar da çıkar gelir. Bunlar yapamayacaklar, gelemeyecekler. Evet. Evet, aynen öyle.
Doğru. Peki şehirlerden bahsettik. Gelecekte işte akıllı şehirler çok fazla konuşuluyor. Şehirler otonom araçlara göre ayarlanacak ve ona göre belki demir yolları da akıllı şehirlere göre ayarlanacak. Bununla ilgili de böyle işte yaptığım araştırmalarda fütüristik projeler de çıktı karşımıza. Böyle işte niş projeler bunlar. Mesela Çin'de yanılmıyorsam Maglev diye bir proje var. Bu nedir tam olarak?
Maglev bildiğiniz gibi manyetik kaldırma kuvvetiyle çalışan süper hızlı trenler. İşte yaklaşık 600 kilometre hızlara kadar çıkıyor. İşte Çin'de örneği var, Güney Kore'de örneği var, Japonya'da örneği var. Ben de Japonya'da bunlardan bir tanesini test etme, daha doğrusu deneyimleme şansım olmuştu. Tabii bunların çok büyük bir yatırım maliyeti var. Çok yüksek hızlara çıkıyorsunuz ama bunları aşabilmek için de, daha doğrusu bu kazanımı yapmak için de çok büyük bir yatırım yapmanız lazım. Benzer şekilde Avrupa'da da mesela Lisbon, Paris, Berlin, Helsinki gibi bir hattın teşvik edilmesi isteniyor ve öngörülen bütçe yaklaşık 2 trilyon euro. 2 trilyon euroluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu 2 trilyon euroyu siz onun yerine nasıl altyapıyı yerleştirebilirsiniz? Başka nasıl hızlı tren hatları koyabilirsiniz şey diye? Bunların test edilip değerlendirilmesi lazım. Yani Maglev'e gelene kadar Avrupa'nın çok daha nasıl
söyleyeyim? Yapacak çok işi var.
Yapacak çok işi var. Evet. Çok daha altyapıya harcaması gereken, iyileştirilmesi gereken çok daha büyük problemleri var.
Peki şu Richard Branson ve Elon Musk sürekli çıkıp söylüyorlar, açıklıyorlar. Çok da güvendiklerini söylüyorlar bu projeye. Hyperloop diye bir proje var. Onun yapılabilirliği konusunda ne düşünürsün hocam?
Ya işinin uzmanı değilim ama uzaktan hani bir teknoloji meraklısı, bir mühendis olarak ciddi kuşkuyla ve soru işaretleriyle karşılıyorum. Yani bir tüpün içerisinde çok o kadar çok yüksek hızlara çıkmak büyük mühendislik zorlukları gerektiriyor. Çok büyük bir titreşim olacak orada. Büyük bir ses olacak. Büyük bir sarsıntılar olacak. Tabii bu tüpler ne kadar güvenilir olacak? Ondan sonra bunlar dışarıdaki çevresel etkilere karşı nasıl davranacak? Ne bileyim deprem oldu ya da fırtına oldu. Bunlar nasıl hareket edecek? Tabii bu da çok büyük bir maliyetlerden bahsediliyor Maglev gibi. Hani belki çok daha fazla yanına bahsediliyor. Ya burada şunu sormak lazım. Bu alternatiflerine göre ne kadar bir fayda sağlayacak? Hangi şehirler, hangi ülkeler böyle bir yatırımı isteyecek ve bu acaba sürdürülebilir olacak mı? Ya da sadece bir tane örnek yapılıp A'dan B'ye yapılıp orada demonstrasyon mu olacak? Ya düşünün böyle bir şeyin 1 trilyon dolara mal olduğunu düşünün. Hani belli bir şeyse uygulandığını. Hangi kamu şirketi, daha doğrusu hangi devlet 1 trilyon dolar sadece belli bir 300 kilometrelik bir şey için 1 trilyon dolar harcamak ister? Mesela yani abartı konuşuyorum belki maliyetini bilmiyorum ama yani o rakama operalara ulaşımın diğer modlarında çok daha farklı yatırımlar yapabilirsiniz. Çok daha farklı ulaşım tiplerine yapabilirsiniz. Belki teknolojiyle gelişen teknolojiyle önümüzdeki senelerde geliştirilecek olan yeniliklerle belki çok daha ucuzlaması sağlanıp çok bu mühendislik zorluklar çözülebilir. Onlara diyeceğim bir şey yok ama dediğim gibi her şey burada para.
Evet, zaten biraz bilim kurgu gibi görünebiliyor. görünebilir daha doğrusu. Ama gelecekte mümkün olur mu? Belki işte 2050'ler, 2045'ler öyle söyleniyor. Bilmeyenler için de söyleyelim, bir tüp var. Tüpün içerisinde gidiyor tren.
Evet, tüpün içerisinde bir vakum oluşturularak aracın sürtünmeden kaynaklı kayıplarının en azla indirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda işte belli bir şeyin içerisinde, dediğim gibi tüpün içerisinde gittiği için de çok yüksek hızlara çıkması sağlanıyor. Bir tüp şeklinde bir aracın, bir modülün hareket etmesi.
Berlin, Paris 1 saat 90 dakika diye öyle haberler görmüştüm. Böyle bir şey olabilir mi bilmiyoruz tabii.
Ya olabilir tabii ki. Yani o kadar para harcarsınız, o kadar uğraştırırsınız olabilir. Ama Almanya'da bir Stuttgart tren istasyonu bile yıllardır sürüyor. Biliyorsunuz Berlin'deki havalimanı bile yıllarca sürdü. Ben öyle bir hattın burada kaç sene süreceğini tahmin bile edemiyorum yani.
En son 2 sene önce gitmiştim Stuttgart'a. Tren istasyonu inşaatı hala devam ettiğini bilmiyordum. Sizden öğrendim şu anda.
Hala
o zaman
devam
vardı.
Ediyor. Evet, ben Cuma günü Stuttgart'taydım. Hala devam ediyor. Herhalde 1-2 sene daha devam eder.
Peki bir de off the record'da konuşmuştuk. Çok da önemli olduğunu söylemiştin hocam. Hidrojen trenlerinden bahsetmiştik. Hı hı. Ondan da bahsetsen bence çok çok iyi olur. Belki ilk defa duymuş
tabii
olanlar
ki
olabilir.
Bir kere hidrojen mobilite için ve dünya için çok önemli bir hale geldi. Hatta geleceğin petrolü gibi diye düşünebiliriz. Bu anlamda ülkeler bu teknolojinin önemini biliyor ve çeşitli stratejiler oluşturuluyor. İşte Alman Meclisi de 2020 yılında ulusal hidrojen stratejisini kabul etti ve hidrojenin geleceğin sürdürülebilir enerjisi olarak nitelendirdi. Bundan dolayı da bu teknolojiye yaklaşık 9 milyar euro gibi yatırım yapmayı kararlaştırdı. İnanılmaz bir rakam.
Evet,
9
inanılmaz.
Milyar euro. İşte amaç bu alanda dünyada bir numaralı olmak istiyor. Çünkü Almanlara göre bu akü teknolojisinde biraz trenin kaçırmış görünüyor Almanlar, ama hidrojen teknolojisinde bu alanda dünyada bir numara olmak istiyor. Benzer şekilde Avrupa Birliği de geçen yıl strateji kabul etti. Henüz bu teknoloji çok ilerleme kaydedebilen bir teknoloji olmadığından büyük yatırımların ve ticari stratejik rekabetin olduğu bir alan. Şöyle bir örnek verilebilir. Batarya teknolojisine göre yaklaşık işte 5 dakikalık bir dolumla bir araç 500 kilometre gidebiliyor. Ama benzer bir durumda bir akülü bir aracı yaklaşık %50 dolu hale getirmek için yaklaşık 45 dakika gibi bir zamana ihtiyaç var. Tabii bu rakam, yani bu dakika ve süreler işte aracın tipine, yeni geliştirilen teknolojilerle daha da aza indirilebiliyor. 15 dakikalar konuşuluyor mesela, ne bileyim, en son duyduğumuz şeyler, ama bunları daha henüz tam işte rekabet de burada. Yani kim en kısa zamanda bu elektrik şeysini en kısa zamanda nasıl şarj edecek, nasıl bunun hemen devreye alınmasını sağlayacak? Bu buradaki zorluklardan bir tanesi. Bu da sadece hidrojen teknolojisi değil, aynı zamanda elektrikli bu batarya teknolojisi de zaten hala geliştirilen bir teknoloji. Büyük rekabetin olduğu bir durumda bu. Otomotiv üreticileri de işte bu tarz araçların seri üretiminde çekimser. Çünkü bunun için bir büyük bir hidrojen altyapısının da oluşturulması gerekiyor. Son rakamlara göre bildiğim kadarıyla Almanya'da yaklaşık 800 tane hidrojenli araç var ve 100 kadar da dolum istasyonu var. Bunların hepsi işte Alman Sanayi Bakanlığı diyelim ya da Sanayi Teknolojik Bakanlığı'nın teşviğiyle oluşturmuş olan altyapılar. Burada aslında diğer bir önemli soru ise bu hidrojenin temini. Bu hidrojen nasıl temin edilecek? Çünkü hidrojenin tek başına sıfır emisyon demek yetmiyor. Hidrojenin elde edilmesi de sıfır emisyon olması gerekiyor. Çünkü,
ama öyle edilmiyor bildiğim kadarıyla.
Evet, şu büyük bir oranda şu ana kadar hidrojen doğal gaz santrallerinden elde ediliyor. Ama işte dediğimiz gibi bunun da yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasına yönelik altyapıların geliştirilmesi lazım. Buna uygun olarak örneğin işte hem rüzgar türbinlerinin hem güneş enerji santrallerinin olduğu yerde mesela Ukrayna ve Fas gibi buna bağlı elektronik sistemlerin entegre edilmesi ve burada işte hidrojenin ayrıştırılarak işte daha sonra borularla ve işte tankerlerle işte ilgili yerlere taşıması. Demiryolu özelinde de ilk hidrojenli araç Almanya'da hizmet veriyor. Bu bir Alstom'un aracı. Ondan sonra bu tabii sektör için çok olumlu bir şey, ama çok daha da yaygınlaştırılması lazım. Almanya'da da çok ciddi bir şekilde mesela dizelle çalışan lokomotifler var. Hala dizel var. Sadece Almanya'da değil, tüm Türkiye'de ve Avrupa'da da öyle. Bunların hepsi bu Avrupa Birliği'nin global işte tüm karbondioksit emisyonunu azaltmaya yönelik stratejik hamlelerinden bir tanesi.
Anladım. Peki hocam, yavaş yavaş sona geldik. Çok da iyi gidiyoruz. Yine birçok şey öğrendik. Eminim ki podcast'i dinleyenler de çok şey öğrenmiştir. Son bir soru soracağım. Lojistikteki hızlı gelişmelere ve trendlere karşı koyabilmek için demiryolu yük taşımacılığı nerede eksikler gösteriyor? Belki bundan da bahsetmemiz çok çok önemli olacaktır diye düşünüyorum.
Güzel bir soru yine. Şimdi demiryolu sektörünün diğer otomotiv sektörüne göre farklılığı daha çok konservatif bir sektör olması. Yani hidrojen örneği biraz bunun dışında tutarsak gelişmeleri bu demiryolu sektörü daha temkinli yaklaşıyor ve bundan dolayı da önünde de aslında büyük zorluklar var. Zaten Avrupa Birliği de bu yüzden işte hibe programları açıklıyor, teşvikler yapıyor. Bunun için programlar, stratejiler ilerliyor. Mesela yük taşımacılığında vagonların hızı yaklaşık 18 kilometreye kadar bir hıza düşebiliyor. Gecikmeleri oluyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bu güvenilirliği azaltıyor. Bunu böyle birlikte değerlendirirsek de kara alternatiflerine göre, kara taşımacılığına ve hava taşımacılığına göre de rekabet gücünü ciddi şekilde azaltıyor.
Doğru.
Bakım servis altyapısında ciddi eksiklikler var. İşte bu doğrudan işte sürdürülebilirlikle alakalı. Ondan sonra bu sektör içerisinde böyle çok ciddi işbirlikleri yok. Çünkü sektör liberal değil, yani çok bağımsız değil. Burada çok transparan ve rekabetçi yönetim modelleri yok.
Ulaşabilme demiştik. Kolay
evet, ulaşabilme. Evet, insanlar bu ağ yaygınlaşmadığından insanlar çok daha kolay ulaşamıyor, öyle söyleyeyim. Yani eğer büyük şehirlerin dışındaki biraz daha şehir dışına gittiğiniz zamanki ağda insanlar çok daha kolay ulaşamıyor bu demiryolu sistemine. Yani kara taşımacılığına göre tercih edilmiyor bu nedenlerden dolayı. Taşımacılığını arttırması için de taşıma koridorları, yani network ağı daha biraz yetersiz. Altyapıda iyileştirilmenin yapılması gerekiyor. Ve dijitalizasyon, yani burada ciddi eksiklikler var. Bu da tabii aynı zamanda sektör için aslında büyük bir fırsat. Bunları hızlı şekilde cevap verebildiği takdirde işte büyük yatırımların yapılması ve belirlenen, bahsettiğimiz olması, stratejilerin tekrar devreye alınması gibi. Bunu yaparsak da ne oluyor? İşte demir yollarının hem popülerliğini artırmak, yani hem sadece ekonomik, çevreci ve güvenli olması sağlamış olmuyorsunuz. Aynı zamanda hızlı, güvenilir, karlı ve esnek çözümlerle hem kara hem de hava taşımacılığına göre tercih edilmesini sağlıyorsunuz. Böylelikle işte insanlar A noktasından B noktasına kesintisiz olarak diğer taşıma modlarıyla birlikte ulaşabiliyor. Bu da hem konfor için hem de dünya için, bu emisyon için çok olumlu adımlar, projeksiyonlar. Ne kadar 2050 yılına kadar bunun ne kadarı başarılabilecek göreceğiz ama çok agresif bir hedef var.
Anladım. Peki hocam, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Her şeyi konuştuk herhalde ama bir de kitap önerisi alacağım senden. Her konumdan bir kitap önerisi alıyorum. Kitap önerisini alırız, sonra da veda eder kapatırız.
Kitap önerisi olarak yakında imzalı olarak da aldım. Arkadaşım Doktor Emir Öngüner'in büyük emekler sonucu hazırlamış olduğu, işte tarihimizdeki bir döneme de ışık tutan bir avcı tayyaresi yapmaya karar verdim. İşte Sayın Nuri Demirağ'ın Almanya'da kaybolan uçağını anlattığı kitap. Şiddetle öneririm. Çok değerli bir çalışma. Emir'e de bu yapmış olduğu değerli araştırma ve ortaya çıkarmış olduğu bu değerli yayın için de tebriklerimi iletirim.
Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kitap önerisi oldu. Henüz kitabı okumadım ama Emir Hoca ile tanışıklığım var ve ben de alıp okuyacağım. Çok çok
imzalı almanızı öneririm. Emir de buradan duyuyorsa söylerim, size imzalı olarak
yollasın.
Tamam,
olur. Tamam. Çok çok teşekkürler. O zaman Avrupa Demiryolu yılını da kutlamış olalım. Kutlama mı denir buna, ya da işte bir farkındalık mı diyelim, ne diyelim?
Aslında dediğiniz gibi farkındalık, yani sektörün, insanların, bu tüm ekosistemin bunun öneminin kavranmasını sağlaması, popülerliğini artırması, bu problemlerin görülmesi, bu hedeflere bir katkı sağlamasının önünün açılması.
Süper. Çok teşekkürler hocam. Tekrar
katıldığın
için.
Ben çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Çok teşekkür ederim.
Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.